Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Bu Mu Yani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selamlar Bu Mu Yani dinleyicileri. Bu bölümümüz bir sponsor içerir. Bunu yasal olduğu için değil, sadece mutlu olduğu için söyledim. Ama sponsorun kim olduğunu duymak için sonuna kadar beklemeniz lazım diyecektim ama hayır, ileri alabilirsiniz.
Hiçbir... Başına şeyi koyuyoruz ya, bir de spot koyuyoruz ya, orada spot dinlemiş olacaklar başına. Zaten.
Tamam. Neyse, olsun. En azından mutlu olduğumuzu söylemek istedim.
Bugün de biri bana şey yazmış. Yeni bölüm story'si attım. Artık şu son zamanlardaki bunalımlarınızdan çıkın demiş. Ben dedim ki o bunalımlardan çıkarsak aç kalırız.
Evet abi. Yani benim... iki tane mutlu insan ve mutlu oldukları üzerine konuşuyorlar, ne kadar sıkıcı
ya. Çok kötü
ya.
Değil mi?
Çok manik.
Aynen kardeş.
Evet, bugün tüketim hakkında konuşuyoruz. Böyle deyince sanki derse girmiş gibi oldum. Ya zaten tüketim hakkında çok konuştuk ve ara ara da hep konuşuyoruz. Ama bugün böyle tüketimi böyle birazcık farklı yerlerden alıp aslında ona böyle bir kür gibi, buna karşılık neler yapılabilir gibi daha böyle sizi elle tutulur bir yerlere yönlendireceğiz. Önce kendimizi, sonra sizi, cemaatimizi.
Tüketirsen tükenirsin kardeşim.
Evet
kardeşim. Der ve kapatırım ben bu bölümü.
Tüketmeyen de tükeniyor ama artık maalesef. Evet abi, şuradan giriyorum ya. En dertli olduğum şeylerden. Zaten eski bölümlerde konuşmuştuk hani işte. Şu anda yılda bilmem kaç, 10, 100, 1000 tane falan yeni sezonlar var. Sürekli zaten mesela bu Tim Cook'u falan da hep bu yüzden eleştiriyorlar ya, Apple'ın CEO'sunu işte. Eskiden mesela Steve Jobs varken yeni telefonlarda bir yenilik olurdu. Artık sadece makyaj var. Ama ister istemez işte yeni telefonun işte iki değil de üç kamerası oluyor. Şimdi mesela yeni çıkacak telefonda böyle üç kameranın
kardeş,
yerleri farklı.
Onu ne güzel çözdüler ya. Yani çok o güzel tam bir abi. Statü göstergesi. Orada iki şeyli, iki kameralı telefonu koyuyorsun. Biri üç kameralıyı koyduğu anda bitti.
Evet abi. Senin artık o atıyorum 10 bin lira versen de artık fakirsin yani. Yine Buket'ten bahsedelim hadi o zaman. Mutlu oluyor ya bir de böyle. Bunlar abi yazın Çeşme'ye tatile gittiklerinde böyle döndü şey diyor. Oğulcan herkesin 3 kamerası vardı diyor. Yani abi çünkü o telefon da 13-14 bin lira ve nasıl herkeste olabilir? Tabii böyle ki aslında herkes çok zengin olduğu için değil. Yani millet 3 maaşını falan koyuyor. Kendini o sosyal stüdyoya ait hissetmek için.
Da kardeş çok gıcık bir şey ya. Hadi diyelim ki o döngüye girdin. Bastın parayı aldın. 6 ay sonra onun 3 kameralısı çıkıyor.
Evet abi.
Sen diyorsun ya bir dur ya. Bir dur yani bir yakalayayım hani.
Geçen
yakalayamazsın.
Geçen bir telefon gördüm, markasını hatırlamıyorum da 6 kamerası vardı böyle, bilen vardır. Alt alta koymuşlar apartman gibi. Dedim ki ya bu iş nerede bitecek yani, hani daha çok kameranın daha iyi olmadığı zaten aşikar.
Bir de abi fotoğrafçılıkta da öyle bir şey yok ki, 6 kamerayla ne yapacaksın yani?
Ne yapacaksın yani? Abi yani nereye kadar gidecek bu iş bilmiyorum.
Çok enteresan. Ama evet yani güzel bir konu. Asla yetişemiyorsun bir şeylere o döngünün içine girersen. İşte sürekli sezonlar değişiyor, modalar değişiyor. İşte bir üst modeli çıkıyor aldığın elektronik cihazın. Başına bir şey gelse yaptıramıyorsun. Yaptırmak bir cihaz parası. Evet. Yani iPhone aldın, ekranı kırıldı, geçmiş olsun. MacBook'una su kaçtı, geçmiş olsun. Yenisini almak zorundasın. Kardeş şey çok enteresan bu arada. Ben Amerika'dayken, Ziya gibi başlayayım
when
hemen.
I wasn't.
Bir şeyim bozuldu, iPhone'um bozuldu. Ha, hatırlıyorum, Türkiye'den almıştım iPhone'u. Bozuldu. Şey dedim, ben bunu nereden tamir ettirebilirim dedim. İnsanlar böyle suratıma baktı. Ne diyorsun falan. Ya dedim tamir ettirmek istiyorum. Telefonum bozuldu. Bizde yok dedi tamirci. Nasıl yani? Ya biz bir şey bozuldu mu atarız yenisini alırız.
Mükemmel.
Ve kardeş mesela şeyler bile öyle. Otomobiller bile öyle. Yani bir arabaya bir şey oluyor mesela. Parası olmayanlar arabayı olduğu gibi kullanıyor. Yani o kadar çok böyle kazalı belalı arabayı trafikte görüyorsun ki. Ha. Hatta Louis C.K.'in şey şakası vardı. Arabasının camı yerine poşet yapıştıran adam şakası var ya. Yani o gerçek bir şey. Yani hakikaten herif yaptıramıyor yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir sistem yok. Yenisini alacak. Yenisini almaya parası yoksa o şekilde kullanacak. Yani camın yerine naylon yapıştırıp, poşet yapıştırıp hayatına devam edecek.
Ya bu o da normal aslında. Yani şöyle çok fazla insan da bunu gördüğün zaman o da demek seni rahatsız etmeye başlıyor. Ben de bir ara Red Bull'dayken arabanın camını kırıp bilgisayarı falan çalmışlardı. İki hafta falan camını yaptırmadım. Ve abi sürekli şey yapıyordum böyle arabanın o kırık camını böyle duvara sıfır bir yere falan koyuyordum.
İçeri girmesinler diye mi?
Evet içeri girmesinler, görmesinler diye.
Çok
ve
saçma.
Zaten park sıkıntısı var o zamanki evimin olduğu yerde. Bir de arabamın sol tarafını duvara yaslayabileceğim bir park yeri arıyordum sürekli. Yani bir buçuk saat falan sürüyordu, en son yaptırdım ama. O birazcık şey gibiydi. Californication izledin değil mi sen?
İzledim canım.
Orada Hank yeni araba alınca böyle ön farını kırıyordu ya.
Evet ya.
Herhalde onun gibi böyle kendimi mi cezalandırdım bilmiyorum. Ve servis bedava yapmayacaktı. Yaptırmadım abi. 15 gün falan böyle kendime eziyet çektirdim bir sürü.
Oluyor bazen kardeş.
O zaman konuya dönüyorum. Sana abi bir soru.
Hadi bakalım.
Bugüne kadar aldığın ve hiç kullanmadığın en saçma şey neydi? Yani bir kere kullanmış da olabilirsin şimdi. Hiç demeyeyim ama.
Abi hiç kullanmadım değil de yakın zamanda şöyle bir şey başıma geldi. Bunu bütün şeffaflığıyla anlatacağım.
Evet.
Bu şey kulaklıklar var. Aktif gürültü engelleme özellikli kulaklıklar var.
Hı hı.
Bu bana çok elzem bir özellikmiş gibi geldi. Çünkü ben kafelerde falan bazen çalışıyorum ve o gürültü beni rahatsız ediyor. Kulaklıkta tam o sesi kesemiyor. Ya böyle bir şeyim olursa verimliliğim artarmış. Mutlu olurmuşum gibi geldi.
Hı hı.
Ama bayağı da pahalıydı. Tam rakam vereyim 1600 liraydı. Benim de o ara 1000 liralık bir hediye çekim vardı. Bir yerden gelmişti. Dedim ben bunu alacağım. Bu 1000 lirayı vereceğim. Üstüne de 600 lira ben koyacağım.
Hı hı.
Alacağım bunu. Ama sonra şeyi düşündüm kardeş. Ya 1600 lira veriyorsun bir şeye ve ufacık bir şey.
Hı hı.
Yani her şey gelebilir başına. Düşebilir, şaşabilir, yok olabilir. Çok mümkün yani.
Ki benimki gitti geçen hafta biliyorsun.
İşte benimki de herhalde bir ay önce falan buradan bölüm çekip geç çıkmıştık. O gün de ben arabayla gelmek istemedim. Böyle köprüydü bilmem neydi. Ona vereceğim paralar yerine bineyim Marmara'ya geleyim dedim. Kardeş dönüşte tam dolmuştan inerken evimin orada sen kulağımdan düş. Bir yerlere gir. Dolmuş ağzına kadar dolu. Hani kimseye şey diyemiyorum. Ya bir dakika ben kulaklığımın tekini düşürdüm diyemiyorum. Kardeş aradım aradım olmadı. Sonra adamın telefonunu aldım. Biz adamla 2-3 gün konuştuk.
Hı hı.
Adam en sonunda şeyi sanayiye götürdü. Minibüsü sanayiye götürdü. O benim kulaklığımın tekini çıkarmak için ki hani aktif şey olduğu için ya özellik kullanmak için ikisi de lazım. Hani hı hı. Tek bir tane olmasın hiçbir esprisi yok. Neyse kardeş hikayenin sonunda ben adama bir servis parası olarak yani o git gelinin parası olarak artı sanayi ücretleri olarak 300 lira verip kulaklığımın tekini geri aldım.
Süper.
Yani kardeş çok saçma bir şey. Hani en başta öngördüğüm şey doğru aldı. Yani bir tane şey o kadar para verirsen sonra bir sürü sıkıntı yaşıyorsun. Yani böyle bir şey olmamalı. Yani bu kadar böyle kolay yok olabilecek, kaybolabilecek şeylere bu kadar çok paralar verilmemesi gerekiyor bence.
Ben de abi geçen hafta kaybettim işte benimkini. Sonra abi sen yeni kaybettiğin zaman böyle bir yakınını böyle benim çok yakınımda AirPods'lar.
Sürekli kulağın
abi
içinde.
Abi yenisini de almak istemiyorum çünkü biliyorum ki yine kaybolacak ve hani sürekli bir fatura öder gibi ona para ödeyeceğim hissediyorum. Sonra şirkette bunu söylüyordum bir tane kıza. Ya dedi ben de dedi kaybetmemek için şöyle bir şey yaptım dedi. Abi boynunda bir tane böyle şey var ip. Ucunda da böyle telefon kadar büyük bir şey.
Hmm.
Snoopy falan var böyle ama devasa bir şey yani. Bu ne dedim? İşte AirPods kabı dedi. Kaybetmeyeyim diye bunu taşıyorum dedi. Sen dedim sürekli bunu mu taşıyorsun AirPods'u kaybetmemek için? Diğer türlü kayboluyor falan. Abi çok böyle dead end bir şey ya. Yani ya gerçekten sürekli boynunda bir şeyle gezeceksin kaybolmasın diye. Kayboluyor öyle bir saçma bir reklam.
Kardeş.
Kayboluyor.
Sahip olduğun şeyler sana sahip olur. Derken evet. Belki de bunu kastetmişlerdir yani.
Evet. Abi gerçekten ama ya.
Mesela şeyi çok sorgulamıştım ben bu kulaklıkları alırken. Ya daha önce böyle şeye çok bok attım. Bu AirPods'lar ilk çıktığında. Ya bunun böyle gerçekten bir işlevselliği yok bence ama bir statü şeyi oldu. Göstergesi oldu bu.
Hı-hı.
Hani onu alıyorsun ve o artık seni kulağında taşıdın ve ona o kadar para verebildiğinin bir göstergesi gibi bir şeydi. Ve kardeş gerçekten yani o tüketmenin bir yandan öyle de bir boyutu var. Yani bir şey sinyalliyorsun etrafına.
Hı-hı.
Hani ya ben mesela şeye inandırdım kendim. Ya ben öyle bir şey için almıyorum bunu. Tamamen işlevsel alıyorum. Hayatıma değer katacak bla bla diye aldım. Ama bir yandan da şeyi sorguladım. Ulan gerçekten de bunun için mi? Yani hani acaba bende de bir böyle statü gösterme anksiyetesi gelişmiş olabilir mi? Hı-hı. Ki ola da bilir yani. Hani çok işin içine girince şey yapamıyorsun. Ama evet kardeş yani o satın aldığın şeyler... Hani sadece kullanmaktan, sahip olmaktan öte bir sürü anlam taşıyor böyle bir toplumda yaşarken. Yani ne bileyim işte burada işte benim şirket bilgisayarım var, MacBook. Ve bunu açınca artık böyle bir kafede oturup o artık seninle ilgili bir şeyler anlatıyor dışarıda seni tanımayan insanlara. Ve onu istiyorsun mesela.
Ya abi sana daha güzelini söyleyeyim böyle geçmişte coffee shop olan bir insan olarak. MacBook'ta oturan birinin olması coffee shop'a da bir şey katıyor. Ya orada böyle atıyorum daha eski bir bilgisayar veya böyle daha farklı bir şekilde oturan biri olunca... Yarattığı izlenimle mesela MacBook'lu biri oturduğu zaman orası bir anda böyle sanki...
Daha nezih bir yer oluyor
evet
bir anda
ya,
değil mi?
Evet ya böyle bir kolektif house'muş gibi böyle tasarımın ve sanatın konuşulduğu, çok uç fikirlerin döndüğü ve inanılmaz network yapabileceğim bir yer gibi oluyor.
Kardeşim,
yani
bunu yapan adam Steve Jobs'tır yani bunu hepimizin kafasına adam kazıdı adam. Yani.
Abi ne kadar karşı çıksak da ya maalesef ki abi belli bir seviyeye gelene kadar bu kesinlikle doğru ya yani İnsan birisi hakkında fikrini böyle işte 1.3 saniyede veriyor muhabbeti var ya. İlk tanıştığın zaman böyle ilk izlenimde kafanda çoğu oturuyor zaten. 180'i falan oturuyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve abi yani böyle tabii ki bunun dışına çıkabilirsin ama mesela giydiğin kıyafet, telefonun, mesela ayakkabısının böyle eski olması bilmem ne. Bir şekilde abi seni geriden başlatıyor. Böyle olmaması lazım. Ama özellikle bizim gibi çok böyle gösterişli toplumlarda bence çok fazla var bu.
Evet evet.
Ve hemen kafana bir yere koyuyorsun. Ve artık o insan o dakikadan sonra o senin koyduğun yerden çıkmaya çabalıyor. Ha, belki adamın umurunda bile değil çıkmak ama senin kendi kafanda belki o adamla böyle inanılmaz bir iletişim kurabilecekken böyle adama bakıyorsun. Tamam işte abi.
Ciddiye almıyorsun.
Ya bitik bir adam ne konuşabilirim ki yani.
Gibi. Sen kimsin köpek?
Geçen mesela isim vermeyeyim de böyle öyle biriyle tanıştım. Bayağı sağlam bir adam. Adını çok duyuyordum. Yine bir etkinlikte. Dedi ki işte bu dedi. Bu mu ya dedim. Abi adam böyle aşırı böyle peşmude bir halde saçı başı bilmem ne. Oğlum gerçekten bu adam o adam mı dedi. Evet dedi. Helal olsun ya dedim.
Ya bir bu şeyleri adam, aşmış çünkü değil mi yani
aşmış
adam?
Aşmış abi adam. Ve yani adama tanıştığımız yerde böyle çok iyi bir yerin iyi bir yerindeydik. Adam o kılıkta oraya girmiş mesela. Hiç kimse sen kimsin dememiş. Ve o sosyal bütün anksiyetelerini yenmiş herif ki o halde geliyor geziyor. Benim için o halde adam için dünyanın en normal şeyidir. Ya başarıdan sonra mı atlatıyorsun yoksa hep mi böyle bilmiyorum.
Çok farklı bir kafa ya. Ben mesela onu Berlin'e işte ablamın yanında kaldığım ilk yaz çok hissetmiştim. Böyle 2-3 ay kalınca orada. Ya şey çok değişti kardeş. Mesela şeyi hiç unutmuyorum. Böyle çok sevdiğim bir Vans ayakkabım vardı. Böyle bir köşesi yırtıldı. Ve benim oradayken umurumda olmadı niyeyse. Yani çünkü küçük bir yırtık ne olacak? Yani çok seviyorum bu ayakkabıyı. Kardeş Türkiye'ye geldim. İkinci gün ayakkabıyı çöpe attım. Niye bilmiyorum yani. İkinci evet, gün yani o ayakkabıyı bir ay giydim net. İkinci gününde Türkiye'ye geldiğim an çöpe attım. Ve zaten şeyi çok net görüyorsun. Yani bu böyle kılık kıyafete bu kadar önem verme dürtüsü böyle az gelişmiş toplumlarda var. Yani işte Orta Doğu'da var, bizde var. Ne bileyim Avrupa, mesela Berlin'de yok yani. Şeyi unutmuyorum ben. Berlin'de sen de gittin. Watergate diye bir club var ya. İşte Berlin'in böyle Berghain'le beraber en ünlü. Sadece Berlin değil tabii bu arada. Avrupa'nın en ünlü yerlerinden biri. Ve içeri girmek çok zor. Yani seni reddediyorlar ve neyi reddedilir bilmiyorsun. Ben bir yerden sonra çözdüm. Yani bir tık böyle şeyi bekliyorlar senden. Biraz böyle salaş olmanı bekliyorlar. Hani oraya sen birilerini böyle üstünle başınla etkilemeye geliyorsan almıyorlar seni.
Yani sen oraya gelip 18 saat cayır cayır yanmanı istiyor adam içeride yani.
Ve kardeş şey vardı hiç unutmuyorum. Böyle artık 3. girişimde falan çözdüm. Sıradayım. Önümde böyle 4 tane böyle manken gibi inanılmaz güzel giyinmiş böyle boylu poslu kız var. Şey dedim kızlara. Ya pardon dedim. Hani sizi almayacaklar boşuna bekliyorsunuz biliyorsunuz değil mi dedim. Kızlar şok oldu hani nasıl bizi almazlar falan diye. Ya dedim çok şık giyinmişsiniz giremezsiniz dedim.
Ama bana gidebilirsiniz falan.
Evet yani ben hani.
Ama benim evimde dress code
yok. Hani burası almaz ama ben alacak bir yer biliyorum bak.
Bir adres gönderiyorum şimdi yarım saat ama.
Ve sonra kardeş hakikaten kızlar reddedildi. Ben girerken böyle kızlara hani bir böyle salak bir tebessüm attım yani. Ve orada şeyi anladım yani hani çok başka bir kafa var orada yani. Çok başka öncelikler var ve onu bizdeki kafayla karıştırmamak için de bir şeyler yapıyorlar yani. Orayı muhafaza etmek için. Çünkü gerçekten hani mesela orada böyle sanat, özgür fikirler bu şekilde çıkıyor kardeş. Yani bizdeki gibi hem işte üstüme, başıma, giydiğim kıyafete, aldığım ne bileyim elektronik cihazlara çok dikkat edeyim. Bir de onun üzerine böyle sanatsal çok kutunun dışında fikirler üreteyim. Aynı anda olmuyor demek ki yani.
Bence de olmuyor. Evet. Katılıyorum. Peki abi tamam. Bu arada ben de galiba dondurma yapma kutusu almıştım ya. Aldığım en saçma şey de benim oydu herhalde.
Ha, pardon ben sana sormadım.
Evet ama zaten ben çok fazla bir şey almıyorum ya zaten. Herhalde oydu.
Sen golf şeyi almıştın ne oldu?
Uf oğlum o benim aldığım en güzel şeydi. Tabii ki bir gün sarhoşken kırıldı abi ne olabilir yani.
Yaptığın en güzel harcama mıydı?
Abi evet. Uf o kadar çok ben bir de alayım ondan ya. Peki abi bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Bunu yapmamızı istedikleri.
Biliyor muyuz?
Yani bunu yapmamızı istedikleri için yani işte reklamcılık bilmem ne. Bu yüzden bunları yapıyoruz. Bir şekilde beğendirilme arzusuyla bilmem neyle. Ama abi yine içinden çıkamıyoruz yani. Sen oturup burada sabaha kadar konuşsak da. Ya ben çok güzel bir ayakkabı görünce artık alamıyorum tabii ki böyle çok güzel bir 2000 lira olduğu için ama bir şekilde yine almak istiyorum ve alamadığım için mutsuz oluyorum. Mesela bir ayakkabı görüyorum 2000 lira diyorum ki abi bu ayakkabı nasıl 2000 lira olabilir diyorum ama benim satın alma isteğim değil satın alma gücüm olmadığı için vazgeçiyorum. Mesela eminim satın alma gücüm olsa 2000 lira ayakkabıyı şu anda anında alırdım. İki gün sonra bir tane daha alırdım. Ki biz seninle iki yıldır bunun ne kadar saçma olduğu hakkında konuşuyoruz.
Bu izlediğimiz videoların bir tanesinde şey vardı. Psikolog Jean Piaget diye bir adamın şey gözlemi var. Yani bu bir şeye sahip olma arzusu aslında çok çocukken geliyor. Yani çok erken yaşlarda başlıyor. Yani bir çocuk da işte bir oyuncuya sahip olduğunu hissedince artık o çocuktan onu alamıyorsun. Aldığı anda ağlamaya başlıyor. Ve şeyi görüyorlar. Yani sen işte hatta bununla ilgili deneyler falan da vardı. Sana bir obje veriyorum ve artık o senin ya. Sen ona bakarken beyninde artık böyle kendini düşündüğünde harekete geçen nöronlar harekete geçmeye başlıyor. Ya bu da aslında kısa yani özetle şeyin göstergesi. Artık o senin egonun bir uzantısı oluyor. Yani sen artık böyle egonu satın aldığın şeylerle, sahip olduğun şeylerle inşa etmeye başlıyorsun. Ve o yüzden mesela şey hani çok böyle yüzeysel seviyede insanlara çok güzel geliyor. İşte bir tane evin var, kocaman dev bir ev. Önünde böyle 3 tane araba var. Hani bu bakınca işlevsel bir şey mi? Değil yani, o kadar evle, o kadar arabayla uğraşmak yorar insanı. Ama görüntü olarak çok cezbeden bir şey. Çünkü artık senin böyle kocaman bir egon oluyor yani. Kendini böyle satın aldığın şeylerle inşa ediyorsun.
Evet. Bu arada abi geçen sene de konuştuk ya millet, bunu da izleyin. Downsizing diye bir film var Netflix'te şu an. Matt Damon'un falan oynadığı. Orada da abi aynı şeyden, çok spoiler vermeyeyim de böyle çok güzel bir film. Orada da aynı şey işleniyordu ya, böyle normal hayatındayken böyle çok ortalama altı bir hayat yaşarken işte boyutunu küçültüp inanılmaz lüks bir hayat yaşama ihtimalini oluyor. Ama sonra işte böyle kadının onu yolda bırakması falan derken abi farkındaysan o büyük evden apartman dairesine çıkıyor tekrar küçük boyuttayken. Çünkü cevap o değil yani, dışarıdayken cevap oymuş gibi. Hani o büyük malikanede yaşayınca gerçekten de o mutlu hayatı yaşayacağını zannediyorsun. Ama bir şekilde yanında dostların ve arkadaşların yoksa.
Kardeşlerin olmazsa
evet
hiçbir anlamı
yok. Bir şekilde yine sosyalleşmeye veya böyle gerçek olmaya ihtiyacı hissedip gidip adam o hayatta bile apartman dairesinde yaşamaya devam ediyor sonra.
Evet evet. Benim de şey aklıma geldi. Bu yine izlediğimiz videolardan birinde neydi herifin adı? Mandeville miydi? Bu herifin işte karanlık tezi dedikleri bir şey var. Herif şuna getirmiş konuyu. Ya bir toplum diyor ya asil ruhlu, entelektüel ama fakir olur diyor. Ya da tüketim bağımlısı olup zengin olur diyor. Benim aklıma da şey geldi tam bu konuda. Bu gross domestic happiness ölçen bir ülke vardı. Bhutan. Hatırlıyor musun? Bunun böyle TED konuşması vardı.
Evet evet hatırlıyorum.
Bunlar da tamamen böyle...
Bu şey değil mi? Çin'e komşu olan yer değil mi?
Çin'e yakın bunlar. Böyle o Nepal falan o bölgenin ortasında dağlık bir yerde yaşıyorlar. Ve şeyler yani. Hani hepsi keşiş gibi yaşıyor. Ama dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. Ve adamların şeyi var. Devlet bazında mutluluğu ölçme endeksi var. Hani biz diyor, bizim en büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın mutluluğunu yükseltmek. Ya da şeyi düşündürüyor kardeş. Evet yani hani çok böyle ne bileyim lüks içinde, tüketim içinde yaşamayan bir toplum bile inşa edip yine de bir şekilde o insanları mutlu etmenin de bir yolu var aslında yani.
Bu arada daha demin dediğin şey zaten şöyle bir şey barındırıyor abi. Ya asi olup fakir olurlar ya da böyle çok tüketim içinde olup zengin olurlar diyorsun ya. Mesela oradaki fakirlik aslında böyle yine kapitalist bir ölçütle koyuluyor ya. Atıyorum dağda bir tane evde yaşayıp kendi domatesini yetiştirip bilmem ne yapmak zaten bu tanıyı koyan insan için büyük fakirlik. Ya kendi hayatını böyle en minimal düzeye devam ettirmek. Ama zaten bahsettiğin gibi ülkelerde bu senin için gerçek mutluluk olduğu için zaten bu daha demin konuştuğumuz gibi tanıların dışına çıkıyorsun. Yani gidip Wall Street'ten birisi gelip işte gördün mü asi olanlar böyle yaşıyorlar ve işte bizim gibi uyumlu olan tüketenler bu kadar güzel yaşıyorlar diyorsun. Ama o adamın umurunda bile değilsin ki aslında. Gayet güzel bir hayatı var. Sen bunu böyle tanımlayıp bir makalenin bir yerine böyle çat diye koyduğun zaman gerçek gibi oluyor ama gerçek değil aslında belki de.
Şey izlemiş miydin? Tibet'te 7 yıl diye bir film vardı demeyeceğim. Tibet'te 7 yıl hepimiz biliyoruz. Hani bazı
ama unuttum bu arada. Çok eskiden izlemiştim.
O filmde de şey vardı. O sahne çok güzeldi.
Brad Pitt'e ne yakışıklı adam. Kafa gibi.
Kardeş Brad Pitt o filmde bir yakışıklı.
Evet.
Bir yakışıklı. Ben bunu konuşmak için açmışım bu konuyu. O filmde de şey var. İşte Brad Pitt'te bir tane kankası Tibet'te bir yerde mahsur kalıyorlar. Ve bir tane kadın görüp onu etkilemeye çalışıyorlar. Brad Pitt kadını etkilemek için böyle gazete küpürleri var yanında taşıdı işte. Gerçek bir hikaye bu. İşte dağcılıkta böyle bir sürü başarısı var. Onları gösteriyor ona. Kadın da şeye cevap veriyor. O filmde yani o sahne çok hoşuma gitmişti. Hani ne kadar garip diyor. Sizin toplumunuz egosunun peşinde koşan insanları ödüllendirirken bizim için tam tersi diyor. Biz egosunu terk eden insanlara değer veririz ve onları daha üstün görürüz diye. Ya bu ayrım tam olarak bence burada kırılıyor. Hani bir yerde daha böyle egosentrik bir toplum yapısı var ve sahip olduğu şeyleri egosunun uzantısı olarak görüyor. Ve ne kadar çok şey varsa egosu da o kadar büyüyor ve bunu iyi bir şey olarak algılıyor. Ama işte şey örneği vardı ya, bir tane Güney Amerika'da yaşayan bir kabile varmış ve onların şey algısı yokmuş.
Evet, sahiplenme.
Sahiplenme algısı yokmuş. Çünkü onlar her şeyini paylaşıyorlar, her şeyini ortak kullanıyorlar. Ya orada da bambaşka bir toplum yapısı var. Bambaşka öncelikler var. Ya da başka şeyler insanların gözünde büyük. Ya da bir keşiş olup her şeyden vazgeçmek çok saygı duyulası bir şey. Her şey kafamızda kardeş.
Kardeşim sen düşünceden ibaretsin.
Sen düşünceden ibaretsin kardeş.
Zaten abi böyle ya. Biz seninle bu atıyorum istifa edip yeni bir hayat kurma gibi şeyler hakkında konuşurken de hep aynı şeyden bahsediyoruz. Yani gidip yaptığın şeyleri aşırı böyle kapitalist ve çok tırnak içinde beyaz yakalı bir insana bahsettiğin zaman dünyanın en büyük ezikliği veya dünyanın en büyük vazgeçişi gibi gelebilir. Ama kendine bir tane böyle believer, inanan bir insan bulduğun zaman anlattığın şeyler abi sonunda hayallerinin peşinden koşma cesaretini elde ettin de diyebilir. Bu da öyle yani. Kimisine göre çok büyük fakirlik olabilir. Ya çok büyük başarı olabilir. Tamamen göreceli ya. Kimle konuştuğun veya kimi dinlediğinle alakalı. Kanka okey. Alışveriş yapıyoruz. Toplum bilmem ne. Hepsi boktan şeyler. Hepsine hemfikiriz artık.
Allah belasını versin bu toplumun.
Bak,
ya.
Bak kahretsin. Ama abi bu bölümü hazırlanırken okuduğumuz, araştırdığımız şeylerden mesela planlı eskitme diye bir şey vardı ya. Şimdi evet. Aslında konuşacağımız. Zaten böyle bir şeyin olduğunu tahmin ediyordum. Biliyordum da yani. Ama böyle bir adı olduğunu ve bunun gerçekten de planlı bir eskitme olduğunu hiç düşünmemiştim. Bu kadar böyle adı konmuş bir tanısı olduğunu bilmiyordum yani. Böyle sadece ben herkesin bildiği, kimsenin konuşmadığı bir şey gibiydi. Bir planlı eskitme de mesela dünyada hala yanan bir ampul varmış. 117 yıldır mı ne? Ve bu ampul 117 yıldır yanabiliyor ve hiçbir şey olmamış ampule. Ampulü çeken kamera iki kere değişmiş ömrünü doldurduğu için. Ve yanmaya devam ediyor. Sonrasında abi bu ampulü ötenler diyor ki beyler böyle olmaz. Her eve bir tane ampul satıyoruz ve sonsuza kadar yanıyor. Bizim bunların bir şekilde patlayıp ölmesi lazım ki yenisi alınsın. Ve abi işte orada benim çok sevdiğim bir şey söylüyor. Yine bu Mad Men kafası bir reklamcı. Diyor ki sizin geleceğiniz, bunu birçok endüstri için söylüyor. Sizin geleceğiniz çöp varillerinde. Çünkü iyi bir şey yaptığınız zaman gerçekten alıyor insanlar ve bir daha satın almıyorlar. Yani siz böyle din kurmuyorsunuz, peygamber değilsiniz. Sizin ürün satmanız lazım. O yüzden de her şeyin kalitesini düşürün diyorlar. Ve abi çat mesela böyle 1000 saat ömrü olan ampullerin reklamları yapılıyor. Çok iyiymiş gibi. Ve bütün toplum abi senin yaptığın ampul 70 yıldır yanıyordu. Niye şu an bana 1000 saatlik ampulü böyle inanılmaz iyi bir teknoloji gibi satıyorsun demiyor hiç kimse. Evet. Ve bu sefer artık ampul 700 saatten daha iyi olduğu için 1000 saat diye almaya devam ediyorsun.
Bir de kartel kuruyorlar yani. Bütün ampul evet. üreticileri kartel kurup hacılar hani kimsenin ürettiği ampulün ömrü 1000 saati geçmeyecek. Geçene ceza veririz diye.
Geçene ceza veriyorlar oğlum çok iyi ya.
Bu arada şey de enteresan bir hikaye. Ya bildiğim kadarıyla gerçek bir hikayemiş. Bu Prestige diye bir film vardı ya. Aha. Orada şey sahnesi vardır. Hatta açılışta da o sahne vardı galiba. Yok açılışta şapkalar vardı pardon. Tepede Tesla'nın yerine gidiyor, evine gidiyor ve yerde bir sürü ampul var yanan.
Evet.
Hiçbir kabloya bağlı değil. Bu hakikaten Tesla'nın yaptığı bir projeymiş gerçekten. Yani bir yerden böyle bir verici kuruyor ve onun etrafındaki her yere tamamen böyle hiçbir elektrik bağlantısı olmadan yanan ampuller üretiyor. Yani bunu gerçekten iddia edilen o ki Tesla gerçekten yapmış bunu. O zaman Tesla'yı fonlayan da JP Morgan ve adamın yaptığının hiçbir getirisi olmadığını fark edince bir anda fonlamayı kesiyor ve iddia edilen o ki o proje orada kapanıyor. Yani kardeş işte hayat böyle yani bizim belki hayatlarımızda işte bir kere alıp ömrümüzün sonuna kadar yanabilecek ya da bir kere alıp hiçbir elektrik faturası ödemeden yakabileceğimiz ampuller var. Yapabiliriz.
Ama yapmıyoruz.
Ama yani. Yapmıyoruz. Çünkü yapamayız.
Evet. O zaman çünkü satın almayı bırakırız yani.
Bilmiyorum kardeş. Neyse ama günün sonunda geldiği noktada şey hakikaten. Şu işte bir tane video vardı. MacBook Air'ini Amerika'da tamire götürüyorsun. Ve sadece aslında Apple tamir edebiliyor lisanslı olarak. $799. 800 dolar yani hani şey yapmayalım. Yenisini almak $1000. Ya burada da aslında tabii ki de yenisini alıyorsun ister istemez yani. Ama zaten ona ittiriliyorsun. Ve böyle buna bayağı karşı çıkan bir grup var yani aslında şey diyor. Tamir edilememesinin sebebi de şey yok. Yani o Apple'ın içinin blueprint'i yok. Ürünlerinin. Eğer onları halka açık bir hale getirseler başka tamirciler tamir edebilecek ama onu istemiyorlar zaten. Ve kardeş yani bu bir dayatma aslında yani bir ürün alıyorsun. Tamir etmek senin hakkın bunun yani hani sen bir şeyi bozuldu diye ona su döktün diye gidip yenisini almak zorunda değilsin aslında. Ama yani onlar allemedip kallemedip işin kısası sana bunu dayatıyorlar. Aa tabii tamir ederim ama $800 tamir ederim. Ben bu arada yenisini alsam $1000 zaten.
Evet abi.
Kardeş yani bu millet bunları yer mi?
Ve abi bunun üzerine şey diyorlar yani işte bu Apple'ın teknik servis kısmı işte eğer bir hastane olsaydı ve çocuğunu oraya hasta diye götürseydin eğer sana oradaki genius'lar şunu derdi. yenisini yapmak daha ucuz. Yani bunu tahmin etmek yerine sen boş ver, biz sana yeni çocuk verelim. Ya sen yeni bir çocuk yap.
Tam olarak bu kardeş. Evet.
Güzel ya abi, yine böyle bizim podcast en çok bizi geliştirdiğimiz konulardan yani. Mesela ben böyle right to repair diye bir hareket olduğunu da bilmiyordum. Ya böyle mesela şey falan çok hoşuma gidiyor abi. Zaten birçok şeyi düşünüyorsun ama çok da düşünmüyorsun ya. Atıyorum mesela Apple'ın bozuldu. Abi belli ki girdi yani, artık sana bir şekilde para harcayacaksın. Ya
mecbur bırakılıyorsun. Çok da sorgulamıyorsun hayatının o akışın içerisinde.
Evet. Ve abi gerçekten bir kere bozulduğu zaman da asla iflah olmuyor ya bu Apple'lar. Bir yerden patlamaya devam ediyor. Mac de öyle. iPhone'lar da öyle. Ya bunun hakkında bir hareket olması, bunun hakkında böyle uzmanların, avukatların böyle görüşler bildirmesi, işte tamir etmek bizim hakkımızdır bilmem ne falan. Abi güzel ya yani, böyle hareketler olduğunu görmek falan da çok hoşuma gidiyor.
Bizim asla başlatmayacağımız hareketler.
Asla biz başlatmayacağız. Biz şey deriz, tamam o zaman telefon kullanma. Tamam abi o zaman bilgisayar kullanma. Arkadaşının bilgisayarını kullan.
35-10 kullan. Git internet kafeye ya, saati kaç lira?
Neyine yetmiyor?
Yok kardeşim. Ya benim bu arada çok takık olduğum bir konu aslında. Ama yani işte çok çözümsüz geliyor. Ya bir de bende şey becerisi yok. Mesela bazı insanlar böyle bir şey bozulup açılıp tamir eder ya hani. Böyle tipler vardır. Ben hiç öyle bir insan olmadığım için şey bana çok kolay geliyor. Yani aman ya tamam bu kadar pahalıysa gideyim yenisini alayım.
Okey abi, madem konu bu tarz böyle hareketleri, bu tarz böyle fikirleri falan sevdiğimiz noktaya geldi şans eseri.
Nasıl bir tesadüf?
Aa, nasıl böyle bir şey oldu?
Kaderin bir cilvesi.
Evet abi. Artık konu o zaman bugünkü sponsorumuz WWF Market'tan ve onların yeni hem konsepti hem de fikri olan Fix and Play'den bahsedelim. Çünkü biraz bahsedip topu sana atayım. Aynı şekilde nasıl abi Amerika'daki hareket bir şeyi düzeltmek hakkın diyorsa, WWF Market de şunu söylüyor. Senin bir şeyi tamir etmek veya onu düzeltmek de senin bir hakkın. Ve bu ayıp bir şey değil. Ve abi bu konsept altında işte şu anda kayyonda açık olan dükkanlarına şunu yapıyorlar. Mesela defolu ürün giymek kötü bir şeydir ya genelde. Defosu hep hiç gözükmesin istersin, kimse bilmesin istersin. Onlar abi orada WWF Market'in ürünlerine, bu herkesin çok sevdiği hoodie'ler falan var ya herkesin, evet, giydiği. Onların defoları var. Ve abi orada bunu tamir eden de terziler var. Sonra diyorsun ki ben bu defolu ürünü aldım. Buraya istediğim şekilde farklı farklı 1000 tane yama var. Ben bunu tamir ettirmek istiyorum diyebiliyorsun. Ve gidip ucuza belki yarı fiyatına alıyorsun. Ve kendine özgü böyle kişiselleştirilmiş çok güzel bir yama atıyorsun üzerine. Ve çöpe gidecek defolu bir ürünü kullanmış oluyorsun. Dünyaya zaten katkın oluyor WWF'in ürünlerinde.
Tabii tamamen sürdürülebilir bir şekilde üretiliyor.
Evet abi, ve daha az para harcıyorsun. Ve abi benim için en güzel tarafı da aslında yani çok güzel kişiselleştiriyorsun yani. O giydiğin şey artık kimsede yok. Çünkü onun bir tane defosu vardı bir yerinde. Ve sen oraya o an karar verdiğin bir şekilde müdahale ettin. Bir şey yama yaptın, bir şey yaptırdın. Ve artık sadece sende bu ürün. Ya bu bile çok güzel geliyor bana.
Evet yani
bütün o arkasındaki sürdürülebilirlik, doğa, toplum gibi şeyleri de geçiyorum. Bu özelleştirme kısmı bile bence gayet güzel ya.
Ya üretim hatası bir şeyi alıp özel bir şeye dönüştürüyorsun yani.
Böyle psikolojisi bozuk bir insanla sevgili olup onu düzeltmek gibi.
Bizim gibi.
Bizi düzeltmeye çalışan herkese kaderimizi kaldırıyoruz.
Artık WWF Market Store, Fix and Play Store'a gidip orada ne düzelteceksiniz düzeltin. Belli ki biz düzelmiyoruz.
Evet.
Ya bu arada ya burası kanyonda açık ve Kasım'ın ilk haftasında -2. katta o kanyonun altında büyük bir boşluk alan vardır ya. Orada özel bir etkinlikleri de olacak. Hani bizi takip ederseniz onu da paylaşırız. Biz de büyük ihtimalle orada oluruz.
Yes, evet.
Ya bence çok güzel bir konsept yani. Hani böyle bir şeylerin ilk adımı olarak, ki zaten WWF Market'ın kendisi hani bu sürdürülebilir giyim, bu fast fashion belasına bir işte panzehir olarak ortaya çıkan bir şey. Ve onu da üzerine koyuyor aslında. Hani bu kendi ürünlerindeki defolu, işte çöpe atılacak ürünleri de alıp dönüştürerek. O da aslında bir geri dönüşüm yani günün sonunda. Ve bu da sana oradaki bir ürünü çok daha ucuza mal edip ve senin anlattığın gibi tamamen sana özel kişiselleştirmiş bir hale getirip kullanmana aracı oluyor. Tabii millet bu arada WWF Market'in sitesinde bu mu yani 20 koduyla, bu da bir ilktir, ilk defa bir kodumuz var, indirim kodu. %20 indirimle oradaki ürünlerden de istediğinizi satın alabilirsiniz.
Yes, bizden size bir kıyaks.
30 Kasım'a kadar.
30 Kasım'a kadar mı?
30 Kasım'a kadar.
Bilmiyorum, abi çok iyi.
Ya biraz fast fashion'dan konuşalım ister idim. Ama çok da vaktimiz kalmadı. Ben hemen iki tane şey yapayım. O zaman gider ayak tavsiye vereyim bu konuyla alakalı. Bir.
Gönder gelsin.
Netflix'te de var. Hasan Minaj'ın YouTube'da da var bu arada. Fast fashion üzerine bir bölüm var. Kardeş çok enteresan şeyler var ya. Az evvel de anlattım sana. Ya bu işte Zara ve H&M gibi fast fashion markalarını irdeliyorlar bayağı. Ve onların sürdürülebilirlik iddialarını masaya yatırmışlar. Oğlum çok komik. Yani şey yazıyor mesela internet sitesinde, işte bu ürünün boyama aşamasında kullanılan su miktarını %90 indirdik özel bilmem ne tekniğimizle. İşte sürdürülebilirlik falan yazıyor hashtag. Ve herifin biri çıkıp şey diyor. Ya kardeşim boyama toplam su tüketiminin zaten %1'i. Yani onu indirsen ne olur diyor. Geri kalan %99'u hala duruyor. Aha. Ya da şey vardı, o çok komikti, anlattım sana da az evvel. Etikette geri dönüştürülebilir şeyi koymuşlar, amblemi koymuşlar. Ama etiket geri dönüştürülebilir. Yani kıyafet ya. Değil. Yani.
Evet. Bir de şey var, ben de anlatayım abi. Ben de burada Explained diye bir belgesel var, görmüşsünüzdür. Hı-hı. Onun işte geri dönüşümle ilgili bir bölüm vardı. Orada da böyle Pringles kutusunu işte örnek veriyorlar. Şey yazıyor şey, yani üstünde böyle geri dönüştürülebilir simgesi var. Ama yanında böyle separate part only işte. Eğer ayrıştırabilirseniz diyor. Şunu demek istemişler. Pringles'ın içi alüminyum, dışı kağıt ya. Aha. Şunu diyorlar. Bunları ayırabilirseniz ikisi de geri dönüştürebilir malzemeden. Ama sen o sayıda geri dönüşüm tesisi sahibi bir kadın çıkıyor. Diyor ki nasıl ayırabiliriz abi biz bu ikisini yani. Ve tamamen tam dediğin şey ya böyle. Ayırabilirseniz geri dönüştürülebilir diyor. Ayıramazsanız ben elinden geleni yaptım. Bu şey gibi. Sen eskiden konuştuğumuz işte Keep America Beautiful gibi.
Evet evet, tam o aklıma geldi.
Ya bunlar ikisi de geri dönüştürebilir madde. Ama ben bunları beraber ürettim. Ayırabilirsen geri dönüştür diyor adam.
Ya evet ya, yani şey var yani, hani bu böyle iklim krizinin ortaya çıkmasının baş aktörleri ya, iki yüzlü bir şekilde böyle sürdürülebilirliği bir PR çalışması haline getirdiler. İnanılmaz. Hani böyle kendilerini iyi göstermek için böyle hala o işte bütün toksik atıkları, işte o Malezya'daki çöp dağlarını vesaireleri yaratan koşullar hala var, ama böyle bütçelerinin bir kısmını buna ayırıp bununla ilgili projeler geliştiriyorlar falan. O yüzden böyle bir tık gözü açık olmak gerekiyor. Bir de Netflix'te True Cost diye bir belgesel vardı ama onu kaldırdılar galiba. Başka yerlerden bulabiliyorsanız onu da izleyin. O da bayağı iyi bir belgeseldir. Deyip sözü baş hedonistimiz Oğulcan Aydoğmuş'a bırakıyorum ki artık bizi bu bölümden çıkarsın.
Evet, biz ne belli ki bir rakı masasına döndük, loop'a girdik. Evet millet, bu mu yani 20 koduyla WWF marketten gerçekten çok güzel hoodie'lerden alabilirsiniz. Bu arada biz dinliyorsanız WWF market ekibi, bizim de hala hoodie'miz yok. Kıps. Kıps yani. Yani bir gün kapı çalar, bir kudi gelir falan, gerçekten mutlu aynen oluruz.
Çekiliriz, Instagram'a koyarız.
Güzel bir bölüm oldu. Abi zaten böyle hep bugüne kadar çok şükür ki. Ben böyle şükür falan çok kullanmaya başladım.
Şükretmek önemlidir.
Evet, el şükür. Abi hep içimize sinen sponsorlukları aldığımız için. Onları bir tanıtmak da, onun etrafında konuşmak da ya ne rahatsız ediyor. Hı-hı. Ne de sanki böyle of abi bunun bölümünün neresine yedireceğiz gibi olmuyor yani. Mesela şu Fix & Play hakkında konuşmak. Zaten biz sen herhangi bir zaman konuşabilirdik yani bu konu karşımıza
evet,
gelse.
Evet, çok kolay oldu.
Evet, hem kolay oldu hem de insanları da önerirken de böyle içim rahat ediyor ya. Hı hı. O önemli ya. Evet, o zaman yine bir sürü şey konuşup bir sürü şeye bok atıp ama en azından bu sefer sizi doğru ve güzel bir yere yönlendirdik.
Evet, bir çözüm sunduk en azından.
Evet.
Twitter ve Instagram bu mu yani podcast?
Yes.
Patreon destek. Bizden bu kadar.
Evet millet, bu arada Patreon'a bir şey koymuyoruz ama Patreon'a gelmeye devam ediyorsunuz. Gerçekten çok teşekkürler.
Koca yürekli insanlar size.
Millet sizi seviyoruz, öpüyoruz.
Haftaya kadar görüşmemek üzere.
Bu ara çok bölüm çekiyoruz, siz de mutlusunuz, biz de mutluyuz. Haftaya kadar görüşmeyelim o zaman.
Bu hafta iki bölüm gelecek.
Yes. Öpüyoruz sizi çok.
Hoşçakalın.
Bye bye.